Kitabın adı Hain Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 6. ayrım, 2. bölüm. Nereye kayboldun? Halletmem gereken bir sürü şey vardı. Bazı ayarlamalar yapmam gerekti. Kafasını hafifçe eğerek devam etti. Sen zaten olay yerinde sivillerin varlığından hoşlanmazsın. Burada yapabileceğim pek bir şey yoktu. Başka yerde yapacak epey işin vardı sanırım. Yaptığım şeylerin ve bulunduğum yerlerin bir listesini mi istiyorsun Teğmen? Rourke sorusunu sorduktan sonra dönerek bardaki buzdolabına doğru gitti ve ufak bir beyaz şarap seçti. Rourke kendine bir kadeh doldururken Eve sesinin pek cana yakın çıkmadığını fark etti. Sadece nerede olduğunu merak ettim, hepsi bu. Ve neler yaptığımı, diye ekledi Rourke. Burası benim otelim Teğmen. Tamam, tamam, biraz sakin olalım. Rourke soğuk tavırlarla kadehini yudumlarken elini saçlarının arasından geçirdi. Son birkaç haftadır ikinci kez bir çalışanın sana ait bir yerde öldürülüyor. Bu zor olmalı. Elbette şehrin yarısının senin olduğunu hesaba katarsak... Rourke hafifçe gülümseyerek, ''Sadece yarısı mı?'' diye onun sözünü kesti. ''Muhasebecimle bir görüşmem gerekecek. Her neyse, burada durup bu olanları kişisel algılamaman gerektiğini, kişisel olmadığını söyleyebilirdim. Ama bu tam bir saçmalık olur.'' Çünkü sana göre kişisel. Bunu anlıyorum ve çok üzgünüm. Ben de üzgünüm. Hem burada olanlar için hem de bunun acısını neredeyse senden çıkarmaya kalkıştığım için. Bu konuyu aradan çıkardığımıza göre tekrar belirtmek istiyorum ki ilgilenmem gereken bazı şeyler vardı. Aşağıda balo salonundaki parti de onlardan biri. Rourke elindeki kadehi ona doğru uzattı ama tahmin ettiği üzere Eve, başını hayır anlamında salladı. Palas Otel ve yaklaşan müzayede bir medya krizinin ortasında kalmak üzere, diye devam etti. Ünlü bir otelde bir cinayet olduğunda muhabirlerin ağzı sulanmaya başlayacaktır. Bir de alt kattaki organizasyonu üzerine ekleyince ortaya bomba gibi bir haber çıkıyor. Mümkün olduğu kadar çabuk ve kıvrak şekilde bunun atlatılması gerek. Ayrıca Hilo ile ilgilenilmesini de ayarlamam gerekiyordu. İyiyim sessizce, ''Senin tavırların onun yaşadıklarını biraz kolaylaştırdı, eminim.'' dedi. ''Sen gerekli vakti ayırdığın için bu olayı daha kolay atlatacak. 10 yıldır benim için çalışıyor.'' Rourke için başka söylenmesi gereken bir şey yoktu. Olanlar personel arasında yayılmaya başladı. Olanları herkes duyduğunda panik çıkmaması için almam gereken önlemler vardı. Ve komi personelinde bir genç adam var, Barry Collins. Erkek arkadaşı. Evet, çocuk çok kötü durumda. Yanına birilerini vererek evine gönderdim ve sen bana hırlamaya başlamadan önce hemen belirteyim. Eve'in bakışları hızla ona döndüğünde Rourke'un konuşması hızlanmıştı. Cinayet saatinde iki komi ile birlikteymiş. Bir tıp kongresine ait misafirlerin bavullarını taşıyorlarmış. Peki sen cinayet saatini nereden biliyorsun? Brigham, güvenlik disklerinin içeriğiyle ilgili bilgileri bana aktardı. Böyle bir şey beklemediğini söyleme. Hayır, bekliyordum ama yine de Dali'nin erkek arkadaşıyla konuşmam gerekiyordu. Ondan bu gece hiçbir şey öğrenemezdin. Rourke'un ses tonu yumuşamış, sesine belli belirsiz bir ahenk gelmişti. Çocuk 22 yaşında Eve ve Dali'ne aşıkmış, tamamen dağıldı. Rourke, çocuğa hissettiği acıyı tekrar duymuştu. Tanrım, annesini istedi. Ben de onu annesine gönderdim. Tamam. Eve şu anda bununla uğraşmak istemiyordu. Muhtemelen ben de aynı şeyi yapacaktım. Onunla sonra da konuşabilirim. Sanırım James Priory'yi araştırdın. Evet ve elbette sen zaten her şeyi öğrendin. O yüzden doğrudan onu USKM'de taratmaya başladığımı söyleyebilirim. Sistemde sabıkası olduğundan eminim. Bu onun ilk seferi olamaz. Sana o verileri daha hızlı bulabilirim. Eve, evet bulabilir diye düşündü. Evde kilitli kapılar ardındaki kayıt dışı bilgisayar sisteminde. Şimdilik böyle devam edelim. Adam buradan sanki gidecek sıcacık bir yuvası varmış gibi bir tavırla çıkmış. Yakında bunun neresi olduğunu bulacağım. Ama asıl sorun neden? Buraya belli bir amaçla gelmiş. Sahte kimlik, epey önceden ayırtılmış 2 gecelik bir oda. İlk gün bir şeyler yolunda gitmez de işi halledemez diye bir gün daha kazanmak istemiş. Bu odaya yerleşip onu beklemiş. Özellikle Darlene'i mi? Eğer öyleyse bu da başka bir neden. Herhangi bir kat görevlisi mi? Yine neden. Adamın kim olduğunu bulabilirsem belki bir şeyleri cevaplamaya başlayabilirim. Ama olay Eve'i çok rahatsız ediyordu. Onu görecek olmamızı hiç umursamamış. Bu çok garip. Yani ben sabıkasını bulabileceğimiz konusunda çok fena yanılmamışsam böyle hiç önlem almamış olmasının anlamı yok. Seninle ve muhtemelen benimle de alay ediyor. Evet, bazen o kadar basit de olabilir. Raporumu yazmak için merkeze gitmeden önce New Jersey'ye gidip ailesine haber vermem gerek. Beni bırakmaya ne dersin? Rourke şaşırmıştı. Beni hayrete düşürüyorsun Teğmen. Belki de seni gözümün önünde tutmak istiyorumdur. Bana uyar. Rourke elindeki kadehi sehpaya bırakarak Eve'in yanına gitti ve yüzünü ellerinin arasına aldı. Dudaklarını karısının alnına dayayarak yavaşça öptü. Bu sefer her ikimiz için de zor olacak. Sen bu davayı kapamadan önce sana söyleyebileceğim kötü şeyler için şimdiden özür dilerim. Pekala, Eve, evlilik denen şey tam bir muamma diye düşündü. O da Rourke'un yüzünü ellerinin arasına alarak dudaklarına uzun ve ateşli bir öpücük kondurdu. Bu da benim söyleyebileceğim muhtemel daha kötü sözler için. Rourke kollarını ona doladı. Şimdi kötü bir şey söylesene, ama gerçekten kötü bir şey. Yani madem ki bir otel odasındayız, sonrasında hemen telafi etmeye başlayabilirsin. Eve gülerek, pis sapık dedi ve onu itti. Ah, Rourke Eve'in arkasından kapıya doğru yürümeye başlamıştı bile. Bunu galiba daha sonra telafi edeceksin. Kurbanın ailesine haber vermek, polis olmanın en kötü taraflarından biriydi. Ağzınızdan çıkan bir iki kelimeyle hayatları paramparça ediyordunuz. Bu parçalar daha sonra ne kadar bir araya getirilse de asla aynı olmuyorlardı. Parçalar bütünden bir kez ayrıldığında desen sonsuza kadar bozulmuş oluyordu. Eve, Darlene French'in annesini ve kız kardeşini dağılmış halde arkasında bırakıp New Jersey'den dönerken bunu düşünmemeye çalıştı. Bunun yerine onlara huzur olmasa da adalet sağlayabilmek adına izlenmesi gereken yola odaklanmaya karar vermişti. Eğer şehirde ya da civarında benzer suçlar olsa rastlardım. Eve, Rourke'un küçük ama gösterişli 6000XXX'indeki araç bilgisayarında tarama yapmaya devam ediyordu. Boğulmalar, tecavüzler ve dövme vakaları var diye başladı. New York'a bayılıyorum. Ya ben de. Hastayız biz. Her neyse aşağı yukarı son 6 aydır bu özelliklere sahip vakalar var. Ama üçünü de kapsayan bir olay yok. Ve hiçbirinde boğmak için gümüş bir kablo kullanılmamış. Hiçbiri otelde de olmamış. Ama bu farklı şehirlerde, ülkelerde ya da gezegen dışında çalışmadığı anlamına gelmez. Taramayı genişletirsem... Çantasındaki iletişim cihazı sinyal verince cümlesi yarım kaldı. Dallas, yalnızca bir gece işi bir kenara bırakıp başka lanet şeylerle uğraşamaz mısın? Eve, Finney'in keyifsiz gözlerine baktı. Gerçekten öyle yapmaya çalışıyordum. Daha sıkı çalış bundan sonra. Belki geri kalanımız da biraz dinlenebilir. Peabody aradığında önümde bir şişe bira ve bir kase peynirli cipsle televizyonun başında Yankee maçını izliyordum. Üzgünüm. İyi, neyse zaten adamlar lanet olasıca Tijuana Tacos'a yenildiler. Beceriksizler. Parmağını hafifçe kırlaşmaya başlayan fırça gibi kızıl kahve saçlarının arasından geçirerek derin bir nefes aldı. Neyse, Peabody görüntüyü yolladığında biraz tanıdık geldi aslında ama çıkaramadım. Disk görüntüsünü USKM'de tarattım. Bu arada parmak izi yok. Adli tıptakiler adamın ellerinin mühürlü olabileceğini söylediler ama kurbanın tırnak diplerinden kan ve deri örnekleri var. Bir de sperm var. Neyse ki aletini mühürlememiş. Evet, siz erkekler en iyi dostunuzla aranıza bir şey sokmaktan nefret edersiniz. Finney'in yüzüne ters bir gülümseme yayıldı. DNA konusunda endişelenmemiş adam, sonuçları almamız birkaç saat alır. USKM taraması bitti mi? Hah, ona geliyordum. Sadece gönderdiğin görüntüyü tarattım. Muhtemelen yüzünde bir şeyler değiştirmiş. Hücreleme yöntemiyle bazı görüntü değişiklikleri yaptım ve gayet net bir resim elde ettim. Cinayet aletini de verilere eklediğimde her şey döküldü. Adı Sylvester Yost, Sly Yost. Eşek yüküyle sahte ismi var ama bu isimle doğmuş. Priory adını da kullanmış mı? Şimdiye kadar hayır, adı da taramaya kattım. Her neyse, 15 sene kadar önce bir davada çalışmıştım. Seri cinayetler, gümüş kabloyla boğulma vakaları. Lanet gezegenin çeşitli yerlerinde 5 kurban. New York'ta da bir tane vardı. Kadın, lisanslı eş. İkinci sınıf bir lisans. Kurbanın kara borsada bağlantıları varmış. Diğer 4 kurbanın da. Aynı şebeke değil ama her kurbanın şaibeli şebekelerle ilişkileri var. Yost'un adı geçmiş ama adamı cinayetlere bağlayamamışız. Cinayetler durmuş, dava öylece toz bağlamış. Kiralık katil mi? Evet, o kadarını biliyoruz ama lanet herifi kiralayan kim? Adam her büyük kartel için çalışmış. O konuda şüphe yok. En az 20 boğarak öldürmede şüpheli listesindeymiş. 2030'larda silahla saldırıdan içeride yatmış. Pekala, bir dönem kafeste kaldığından emindim. Bir tutuklaması var mı? Yalnızca bir tane. Kayıtlarına göre Miami polisi onu içeri tıktığında 20'sindeymiş. Görünüşe göre yıllar içinde işinde becerisini artırmış. Ben şimdi merkeze gidiyorum. Bütün verilerini yolla bana. Yolladım zaten. Bakacağım bir şeyler daha var. Sabahleyin son durumu görüşürüz. Bu adamı iyice incelemem gerek. Tamam, pekala. Yarın görüşürüz o zaman. Hey, Dallas. Ne? Saçındaki o şeyler ne? Ne var? Eve elini saçına uzatarak yokladı ve küçük pırlantaları fark etti. Onlar... Dışarıdaydım da... Eve panik içinde boğazını temizledi. Boş ver diye mırıldanarak bağlantıyı kesti. Sylvester Yost adıyla doğan, kısa bir süre önce James Priory adıyla bir kat hizmetlisini boğarak öldüren ve şu anda Giorgio Massini adına bir kimlik taşıyan adam, ikinci sek viskisini yudumluyor ve akşamki Yankee maçının banttan tekrarını izliyordu. Eğer kişisel sebeplerle öldüren bir tip olsaydı, şu anda Yankee takımının kalecisinin peşine düşer ve adamı bir balık gibi boğazlardı. Ama cinayet onun için yalnızca bir iş olduğundan, oturmuş şaşırtıcı ölçüde ince ve kadınsı bir sesle küfrediyordu. Bu ince ve tiz sesle alay edenler olmuştu. Yost eğer iş başındaysa hiçbirine kulak asmaz ama boş vaktinde ise kemiklerini kırana kadar onları döverdi. Ama bu bile yalnızca prensip gereğiydi. Yost ne insanlar ne de prensipler konusunda çok tutkulu değildi. Onu mükemmel bir ölüm makinesi haline getiren şey de bu tutku eksikliğiydi. Bu geceki işin ücreti çoktan başka bir isim altında bir hesaba yatırılmıştı. Kız diyordu çünkü gerçekten çok küçüktü, neden hedef olduğunu bilmiyordu. Yalnızca işi kabul etmiş, görevini yerine getirmiş ve parasını almıştı. Bu son aldığı iş daha yeni başlamıştı ve epey yüklü bir ücret vaat edilmişti. Emekliliği düşünmeye başladığından, ciddi bir şekilde düşünmeye başladığından son iş gerçek bir piyango olmuştu. Yıllar içinde kazandığı paralar, Yost'a incelikli ve kültürlü bir üslup kazandırmıştı. Parası en iyi şeylere yetiyordu. Bu nedenle her konuda yalnızca en iyinin peşindeydi. Yiyecek, içecek, sanat, müzik, moda. Tüm gezegeni ve gezegen dışı yerleri gezmişti. 56 yaşında 3 dili akıcı bir şekilde konuşabiliyordu ki, bu da işi için kayda değer bir artıydı. Başarılı bir gurmeydi ve enfes yemekler hazırlayabilirdi. Dahası piyano da oldukça iyiydi. Ağzında gümüş kaşıkla doğmamıştı ama gümüş kablosuyla her şeyi telafi etmişti. Daha 20 yaşındayken Eve'in tüm o cilalı tavırlar altında seçebildiği caniye dönüşmüştü. Öldürüyordu çünkü öldürebiliyordu ve karşılığında parasını alıyordu. Artık bir cinayet uzmanı olmuştu. Müşterilerine asla hayal kırıklığına uğratmayan mükemmel bir performansı vardı. Her hedefte kendi özel imzasını bırakırdı. Acı, tüm o dayak ve aşağılama, tecavüz, gümüş telle boğma, seçkin bir cinayet. Sly için işi, derli toplu 3 perdelik bir performanstı. Yalnızca mekanlar ve kişiler değişiyordu. Şovun yıldızı her zaman kendisiydi. Sly, seyahat etmekten çok hoşlanırdı. Gittiği yerlerden topladığı bir sürü kartpostalla dolu albümleri vardı. Ara sıra bu albümlerini karıştırırdı. Bir yandan da içkisini yudumlayarak gittiği tüm o yerleri düşünür, oralardan topladığı hatıralara bakardı. Paris'te elektronik eşya üreticisi o adamı öldürdükten sonra yediği yemek, Amerikalı diplomatı öldürdükten sonra Prag'daki otel odasından izlediği yağmurlu manzara. Hepsi güzel anılardı. Yos, son işinin onu bir süre daha New York'ta tutacağından ve yepyeni güzel anılar kazandıracağından emindi. 6. ayrımın sonu, sayfa 42. Devamı 7. ayrımda.